Bir Aşk Hikayesi, Emine Zola. İkinci kaset, birinci yüz, sayfa 51. 3 gün sonra, güneşli bir Şubat günü öğleden sonra, kızını da yanına alarak bahçeye indi. Kapıcı onları ara kapıyı açmıştı. Bahçenin dip tarafındaki bir Japon köşkü haline getirilmiş limonlukta Bayan Döbel onları bekliyordu. Polin de yanındaydı. Küçük bir masanın üstüne bıraktıkları nakışlarını unutmuşlardı bile. Jület Döbel onları görünce "Ah niye gittiniz de geldiniz?" dedi. "O kadar sevindik ki. Şöyle buyurun. Polin, itiver şu masayı. Bakın insan otururken hala üşüyor biraz. Burada çocukları göz altında bulundurabiliriz. Hadi yavrularım oynayın bakalım ama sakın düşmeyin." Küçük köşkün önündeki büyük camlı kapı ardına kadar açılmıştı. Zilli işi bir bahçeydi burası. Ortadaki çimenliğin iki yanında birer göbek vardı. Venüs sokağından yana da basit bir demir parmaklıkla öyle bir yeşillik perdesine bürünmüştü ki bu parmaklık dışarıdan kimse göremezdi bahçenin içini. Asmalar, filbahriler, hanım elleri sarmaş dolaş olmuşlar, boydan boya sarmışlardı parmaklığı. Üzeri yapraklarla örtülü bu ilk duvarın arasında leylaklardan, süsenlerden yapılmış bir ikinci duvar vardı. Kışın bile asma yaprakları birbirine geçen dallar engel olurdu içerisinin görünmesini. En güzeli 5 katlı bir evin duvarını boydan boya örten ulu kara ağaçlardı. Birbirine yaslanmış bina yığınları arasında oraya bir park köşesi manzarası veren bu ağaçlar bir salon gibi temiz tutulan bu Paris bahçeciğini alabildiğine büyütüyor gibiydi. İki kara ağaç arasında tahtası nemden yemyeşil bir salıncak sarkıyordu. Ellen etrafı seyrediyor, iyi görebilmek için eğiliyordu. Jület Döbel önemsemeyen bir tavırla "Aa, küçük bir kovuk gibi bir yer burası," dedi. "Yalnız Paris'te o kadar az ağaç var ki bahçemizdeki 5-6 ağaç pek sevindiriyor bizi." Ellen, "Yo, hayır, çok güzel bahçeniz," diye mırıldandı. Güneş soluk gökyüzüne altın tozu gibi ışığını serpiyordu o gün. Yapraksız dallar arasından dökülen bir ışığın çağlayanı. Ağaçlar kızarmaya başlamıştı. Morumsu tomurcukların kadının kurşuneliğini yumuşattığı görülüyordu. Çimenlikte otlar, çakıl taşları hafif bir ses içindeki tatlı bir aydınlıkla erimiş gibiydi. Tek bir çiçek yoktu. Yalnız güneşin güler yüzü baharı müjdeliyordu. Juliet, "Şimdi hala biraz kasvetli, temizde görmelisiniz bahçeyi," diyordu. "Sadece bir kuş yuvasında sanırsınız kendinizi. Ağaçlar bitişiktekilerin bizi gözetlemesine engel olur. Tamamıyla biz bizi hissederiz kendimizi." Birden bağırarak konuşmasını kesti. "Lucien, çeşmenin yanından çekil bakayım." Küçük oğlan Jean'a bahçeyi gezdirirken sundurma altındaki çeşmenin önüne kadar getirmişti onu. Musluğu açıp kunduralarının burunlarını ıslatıyordu. Onun bayıldığı bir oyundu bu. Jean büyük bir ağırbaşlılıkla onun pabuçlarını ıslatışını seyrediyordu. Polin ayağa kalkarak "Dur, ben sana gösteririm şimdi," dedi. Juliet kardeşinin kolundan tuttu. "Yok, hayır, sen ondan daha havaisin. Geçen gün gören ikimizi de tepeden tırnağa kadar ıslanmış sanırdı. Şaşılacak şey, kocaman kız oldun, 2 dakika bir yerde duramıyorsun." Sonra dönerek, "Anladın mı Lucien, kapı şu musluğu," dedi. Çocuk korkarak annesinin sözünü yerine getirmek istedi ama musluğu büsbütün açmıştı. Birden su dimdik fışkırdı, gürültüsünden sersemleyen çocuk geri yattı kendini, üstü başı sırılsıklam olmuştu. Yüzü birden kıpkırmızı kesilen annesi "Kapa musluğu," diye bağırdı yeniden. Jean o zamana kadar hiç ses çıkarmadan durmuştu. Yavaş yavaş kendini sakına sakına çeşmeye yaklaştı. Lucien suyun böyle birden saldırı vermesinden korkmuş hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Küçük kız eteğini bacaklarının arasına sıkıştırarak kollarını sıvayıp elini uzatarak üstüne bir damla su sıçratmadan musluğu kapattı. Tufan birden duruvermişti. Lucien şaşırmıştı, birden saygı duyarak ağlamasını kesti, bu küçük hanıma baktı. Juliet de ben, yüzü yine bembeyaz kesilerek yorgunluktan kolu kanadı kırılmış gibi, "Yani çileden çıkarıyor bu çocuk beni," dedi. Hemen de söze karışmak gereğini duymuştu. "Jean," diye seslendi, "hadi elime tutuşun da gezinti oyunu oynayın bakayım." Jean Lucien'in elinden tuttu, ağır ağır bahçenin yollarında gezmeye başladılar. Küçük kız oğlandan daha büyüktü. Lucien kolunu havaya kaldırmıştı. İkisi de çimenliğin etrafında törenle dolaşmaktan ibaret olan bu şahane oyuna dalmış gibi görünüyordu. Jean sanki bir hanımefendi gibi dalgın dalgın gözlerini süzüyor, Lucien de arabanı yanında uzatmaktan kendini alamıyordu. Hiç konuşmuyorlardı. Juliette Dober rahatlamıştı, gülümseyerek ''Ne tuhaf şeyler şu çocuklar'' dedi. ''Doğrusu çok cici şey şu sizin Jean, öyle yumuşak başlı, öyle uslu çocuk ki.'' Annesi ''Evet'' dedi, ''başkalarının yanında öyledir ama bazen de öyle damarı tutar ki beni çok sevdiği için üzülmeyeyim diye uslu durmaya çalışır.'' Böylece kadınlar çocuklarını anlatıp durdular birbirlerine. Kızlar oğlanlardan daha önce olgunlaşıyormuş ama bu Lucien'in de öyle salak gibi görünmesine bakmamalıymışız. Bir yıla kalmaz kendisini kendi görmeye başlayınca bir delikanlı olup çıkarmış ortaya. Arada pek de bir bağıntı olmamakla birlikte söz karşıki küçük köşkte oturan bir kadına geldi. Öyle şeyler oluyormuş ki orada, Juliette Dober sözünü yarıda kesip kız kardeşine döndü. Pauline, hadi sen bahçeye git biraz dedi. Genç kız sessizce kalkıp ağaçların altına gitti. Onun önünde konuşmayacakları kadar ağır bir konuya geldikleri zaman kapı dışarı edilmeye alışıktı. Juliette yeniden söze başlayarak anlattı. Dün pencerenin önünde oturuyordum. Olduğu gibi gördüm bu kadını. Pencereleri de kapanıyor. Çok çirkin bir şey bu. Çocuklar görebilir de. Nefretle karışık bir şaşkınlıkla hafifçe gülümseyerek alçak sesle bir şeyler anlattı. Sonra sesini yükselterek Pauline gelebilirsin diye seslendi. Pauline ağaçların altında ilgisizce havaya bakarak ablasının konuşmasını bitirmesini bekliyordu. Çağırdığını duyunca gelip yerine oturdu. Bu sırada Juliette gene anlatıp duruyordu. Siz hiçbir şey görmediniz mi? Hiç? Diye sordu. Ellen, hayır dedi. Bizim evin pencereleri o yana bakmıyor. Pauline konuşmaların başını duymamıştı ama bembeyaz bakire yüzüyle bir şey anlıyormuş gibi kulak kabartmıştı. Kapıdan gene havaya bakarak ''Aa ne güzel, kuş yuvaları var buradaki ağaçların üstünde'' dedi. Bu sırada Juliette Dober oyalanmak için işini gene eline almıştı. Her dakikada iki inlik atıyordu. Hiçbir şey yapmadan oturmayı Ellen de sevmezdi. Bir dahaki sefere kendisi de işini getirmek için izin istedi. Biraz içi sıkılmıştı. Başını çevirerek Japon köşkünün içini gözden geçirmeye koyuldu. Duvarlara, tavana sırma işlemeli kumaşlar gerilmişti. Uçan turnalar, kelebekler, göz kamaştıran resimler vardı bu kumaşların üstünde. Bir de içinde mavi bir kayıkla sarı bir dere manzarası. İskemleler, ağaçtan, demirden çiçeklikler, yerlerde ince kilimler, lake masaların üstünde tıklım tıklım küçük Çin porselininden biblolar. Renk renk göz alıcı oyuncaklar. Köşede Saksonya porseleninden çirkin suratlı kocaman bir heykel vardı. Dokununca öfkeli öfkeli başını sallıyordu. Pauline, Ellen'in etrafı süzdüğünü görünce ne çirkin şey değil mi diye bağırdı. Sonra Juliette'e döndü. Baksana abla, senin aldığın bütün bu şeyler iş borta malıymış. Şu bizim güzel malinden senin Japon işi eşyanı metelik etmez diyor. Ha, lafı açılmışken söyleyeyim. Bir bayanla gördüm onu. Şu variyete tiyatrosu aktrislerinden küçük Florence. Nerede gördün? Dur takılayım şuna. Buralarda. Bugün gelecek değil mi? Juliette cevap vermedi. İki kadın çocuklarını merak etmişlerdi. Nereye gitmişlerdi ki? Bağırmaları üzerine incecik iki ses duyuldu. Buradayız. Sahiden de orada. Çimenliğin ortasındaydılar. Otların üstünde bir çalının arkasına saklanmışlardı. Ne yapıyorsunuz orada? Lucien, otele geldik diye bağırdı. Odamızda dinleniyoruz. İki kadın keyifli keyifli bakıştılar. Jean kendini büyük zevkle bu oyuna vermişti. Etrafındaki otları yoluyordu, yemek hazırlamak için besbelli. Bir tahta parçası yolcuların bavulları olmuştu. Şimdi iki çocuk aralarında konuşuyordu. Jean ateşli ateşli İsviçre'de olduklarını söylüyor. Buzulları görmeye gideceğiz diyordu. Lucien'i bu sözler pek şaşırtmıştı. Pauline birden işte geldi diye haykırdı. Juliette Dober başını çevirdi. Manion'u gördü. Sundurmanın altındaki merdivenden iniyordu. Daha adam selam verip oturmasına kalmadan Juliette ''Doğrusu ya çok naziksiniz'' dedi. ''Gezdiğiniz yerde eşyalarının iş portamalı olduğunu söylüyormuşsunuz.'' Genç adam istifini bozmadan ''Ha evet'' dedi. ''Şu küçük salon. Orası öyle. Ne varsa iş portamalı.'' Ele gelecek bir şey yok. Kadın çok içerlemişti. Ya peki şu porselen heykel? Hepsi pek zevksiz şeyler. Ben alacaktım ama bırakmadınız ki. Bu sefer Juliet sahiden öfkelenmişti, yüzü kıpkırmızı oldu. Çok güzel zevkiniz vardır doğrusu ya, sizi bir kadınla görmüşler. Manon'un bu sert saldırı karşısında şaşırarak kimmiş bu kadın diye sordu. Doğrusu ya, çok iyi seçmişsiniz, tebrikler, öyle bir kız ki bütün Paris. Juliet Pauline'i görünce sustu, onun orada olduğunu unutmuştu. Pauline, sen bir dakika bahçeye git dedi. Genç kız kafa tutarak, aa yok, bu kadar da fazla yani dedi, hep rahatımda uzuyorsunuz. Juliet daha sert, bahçeye git diyorum sana dedi. Genç kız yüzünü buruşturarak kalktı, sonra başını çevirip çabuk bitirin konuşmanızı bari dedi. Kardeşi uzaklaşır uzaklaşmaz Juliet de bel gemi Manon'a yüklendi. Onun gibi kibar bir çocuk nasıl olur da el alemin gözünün önünde dolaşırdı bu Florence'la. En aşağı 40'ında vardı bu kadın. Yani ne korkunç şeydi o çirkinliği. Onun ilk gecesi ön sıradakiler hep laf atmışlardı kendisine. Pauline son olarak ağaçların altında dolaşıyordu. Bitirdiniz mi? Canım sıkılıyor benim diye bağırdı. Manon'u savunmaya başlamıştı. Bu Florence'ı tanımıyordu bile. Önünde konuşmuş değildi bu kadınla. Belki arada sırada beraber dolaştığı bir arkadaşının karısını benzetmişlerdi. Hem kimmiş kendisini Florence'la gören? Tanık göstererek ispatlamak gerekirdi bunu. Juliet Döbel birden sesini yükselterek "Pauline, sen görmüştün değil mi onu Florence'la?" diye sordu. Kız "Evet evet" diye cevap verdi. "Buzlarda, Bilyon mağazasının karşısında." Manon'un bozularak gülümsemesi üzerine Juliet zafer kazanmışçasına bağırdı. Gelebilirsin Pauline, bitti. Manon'un ertesi gün için Folie Dramatik Tiyatrosu'nda bir loca tutmuştu. Juliet'e kim beslemediğini göstermek için onu da davet etmek kibarlığında bulundu. Kaldı ki her zaman çekişirlerdi böyle. Pauline kendisinin de oyunu görüp göremeyeceğini sordu. Manon'un gülerek başını sallaması üzerine bunun çok saçma bir şey olduğunu, yazarların genç kızlar için de piyesler yazmaları gerektiğini söyledi. Kendisine ancak beyaz kadınla klasik oyunları görmesine izin veriyorlarmış. Bu sırada kadınlar çocukları unutmuşlardı. Birdenbire Lucien acı acı haykırmaya başladı. Ellen, ne yaptın çocuğa Jean diye sordu. Küçük kız, ben bir şey yapmadım anne dedi. Kendini yere attı. İşin aslı şuydu. Çocuklar buzulları görmeye gitmişlerdi. Jean dağlardan geçtiklerini söylediği için ikisi de ayaklarını iyice yukarı kaldırarak yürüyorlardı. Kayalardan atlamak için Lucien böyle yürüye yürüye yorulmuştu, yanlış bir adım atarak otların arasına yuvarlanmıştı. Yere düşünce öfkesinden kudurmuş gibi bağırıp çağırarak yuvarlanmaya başladı, bir yandan da hüngür hüngür ağlıyordu. Ellen, kaldır çocuğu yerden diye bağırdı. Kalkmıyor anne, yuvarlanıp duruyor. Jean, küçük oğlanın terbiyesizliği karşısında kızmış, üzülmüş gibi geri çekildi. Oğlan doğru dürüst oynamayı bilmiyordu. Onun da üstünü kirletecekti. Lucien'in bağırmaları karşısında annesinin sabrı tükenmişti. Kardeşine gidip çocuğu yerden kaldırmasını rica etti. Pauline koşup kendisini yere küçük oğlanın yanına attı. Bir süre onunla birlikte yuvarlandı. Lucien çırpınıyor, teyzesinin elini dokundurtmuyordu. Pauline onu yakalayıp ayağa kalktı. Sonra onu yatıştırmak için "Sus yaygaracı, hadi salıncağa binelim" dedi. Lucien birden susuverdi. Jean'ın da üstünden o ağır başlı hali gitmiş, şimdi yüzü sevinçle aydınlanmıştı. Ama salıncağın tahtasına Pauline oturdu, çocuklara ''Hadi beni itin'' dedi. Küçücük elleriyle, var güçleriyle itmeye başladılar. Ama ağır olduğu için ancak yerinden kımıldatabiliyorlardı. Pauline ''İtsenize ah koca kafalılar, sallamayı bilmiyorlar'' diye bağırdı. Juliet köşkte otururken biraz ürpermişti. Ortalık günlük güneşlik olduğu halde havanın sıcak olmadığını söylüyordu. Manon'dan bir pencere sürmesine asılı duran beyaz kaşmir sabahlığı alıp omzuna koymak için ayağa kalkmıştı. İkisi de ahbapça, elini çok az ilgilendiren şeylerden söz ediyorlardı. Bunun için Ellen, Pauline'in sallanırken çocuklara çarpıp yere devirmesinden korkarak ayağa kalktı, bir şapka modası üzerinde hararetli bir tartışmaya girişmiş olan Juliet ile genç adamı yalnız bırakarak bahçeye çıktı. Jean annesini görür görmez yanına sokularak yalvarırcasına tatlı bir sesle ''Anneciğim, anneciğim'' dedi. Ellen onun ne demek istediğini anlamıştı. ''Hayır, olmaz. Sana yasak olduğunu biliyorsun'' dedi. Jean salıncakta sallanmak için deli oluyordu. bir kuş gibi uçmak ne güzel şeydi. Rüzgarın yüzüne çarpışı, birden kanatlanmış gibi uçmak öyle tatlı bir heyecan veriyordu ki ona. Bulutlara doğru yükseliyorum sanıyordu. Ama daima kötü gelmekteydi bunun sonu. Bir kere onu sarılacağın iplerine sıkı sıkı yapışmış, gözleri yuvalarından fırlamış halde baygın bulmuşlardı. Boşlukta sallanırken büyük bir korkuya kapılmıştı. Başka bir kere de kurşun yemiş bir kırlangıç gibi kas katı yerde yatarken bulmuşlardı onu. "Anne olursun anneciğim, azıcık büyüyün," dedi. Annesi susun diye salıncağın tahtasını oturttu. Çocuğun yüzü sevinç içinde parlıyordu. İncecik bilekleri derin bir hazla titriyordu. Enen onu hafif hafif sallarken "daha hızlı, daha hızlı," diye mırıldandı. Enen ona kulak asmadı. İpi elinden bırakmıyordu. Yalnız o da canlanmıştı. Salıncağı eğile kalka sallarken pembe pembe olmuştu yanakları. Kızıyla adeta arkadaş olmuş, üstünden o her zamanki ağırbaşlılığı gitmişti. Can'ın kollarını arasına kaldırıp "yetişir," dedi. Kız annesinin boynuna sarıldı. "Hadi sen de sallan, sen de sallan," diye yalvarıyordu. Annesinin sallandığını, kendi büyüğünü göklere uçtuğunu görmek kendisinin sallanmasından daha çok hoşuna gidiyordu. Elen gülerek "peki beni kim sallayacak?" diye sordu. O sallandığı zaman ağaçların tepesine çıkıyordu salıncağı. Tam bu sırada Bey Rambo göründü. Kapıcı kadın yol gösteriyordu. Rambo Bayan Döber'le Elen'in evinde tanışmıştı. Onu evinde bulamayınca gidip burada aramakta sakınca görmemişti. Juliette Döber bu efendi adamın babacanlığından çok hoşlanmıştı. Büyük bir nezaketle karşıladı, sonra yine Malignon'la hararetli bir tartışmaya daldı. Jean annesinin etrafında sıçrayıp duruyordu. "Ahbabımız geldi, o iter seni, ahbabımız iter seni," diye bağırdı. Elen, "sus, elimizde değiliz," diye payladı. Kızmış gibi görünüyordu. Bey Rambo, yani hoşunuza giderse ben evinize amadeyim, köydeyken," diye mırıldandı. Elen kendini bırakmıştı. Genç kızken saatlerce salıncakta sallanırdı. Şimdi bu uzak hatıralar canlanırken derin bir istek duymuştu içinde. Pauline, Lucien'le birlikte çimenliğin kenarında oturuyordu. O başını buyurup büyük kız haliyle, "Evet evet, Bey Rambo içsin sizi," dedi. "Sonra da beni itersiniz, değil mi efendim?" Elen sallanmaya karar verdi. O ağırbaşlı güzelliğinin altındaki gençlik hevesi tatlı bir coşkunlukla fışkırıvermişti birden. Bir yatılı kız okulu öğrencisi gibi neşeli görünüyordu. Hele öyle yapmacıklı bir utangaçlık falan da gösterdiği yoktu. Gülerek bacaklarının görünmesini istemediğini söyleyerek kendisine verdikleri bir sicimle etekliğini ayak bilekleri hizasından bağladı. Sonra salıncağın tahtasının üstünde ayağa kalktı, kollarıyla ipleri gererek sevinçle haykırdı. "Hadi önce yavaş yavaş." Bay Rambo şapkasını bir ağaca asmıştı. O iyi, ablak yüzü babacan bir gülümseyişle parlıyordu. Sağlam olup olmadığını anlamak için ipleri yokladı, ağaçlara baktı. Elen ilk defa karaları çıkarmıştı arkasından. Üzeri mor fiyonklu gümüşü bir elbise giymişti. Salıncağın üstünde dimdik durarak ağır ağır hafifçe yere yakın sallanmaya başladı. "Hadi sallayın," diye bağırdı. Bunun üzerine Bey Rambo salıncağın her önünden geçişinde tahtayı kenarlarından tutarak kuvvetle itti. Eline gittikçe yükseliyor, her uçuşunda daha yükseğe çıkıyordu. Sallandıkça havayı dalgalandırıyor, hafif bir rüzgar estiriyordu bahçenin üstünde. O kadar hızlı uçmaya başlamıştı ki pek iyi seçilmez olmuştu. Şimdi gülüyordu, yüzü pembeleşmişti, kıvılcımlar saçılıyordu gözlerinden. Çözülen saçının örgüsü boynundan aşağı sallanıyordu. Etekleri iple bağlı olduğu halde açılıyor, beyaz ayak bilekleri görünüyordu. Şimdi göğsünü kabartarak havalarda uçarken bir kuş gibi hafif hissediyordu kendini. "İtin, itin!" Bir Rambo kanter içinde kalmış, yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Bütün gücünü toplayarak itiyordu. Jean, sevinçten çılgına dönmüş, "Oh ne güzel, oh ne güzel!" diye bağırıp duruyordu. Çimenin üstüne oturmuş, sanki bu dalgalanan havayı içen kendisiymiş gibi küçücük elleriyle göğsüne bastırarak seyrediyordu annesini. Farkına varmadan omuzlarını salıncağın sallanış temposuna uydurarak o da olduğu yerde vücudunu ahenkle sallayıp duruyor, "Daha hızlı, daha hızlı!" diye bağırıyordu. Annesi durmadan yükseliyor, ayakları dallara değiyordu. "Daha hızlı anneciğim, daha hızlı!" Elen ta böklere yükselmişti. Ağaçlar fırtınaya tutulmuş gibi eğilip çatırdamaya başladı. Bir kasırga gürültüsüyle dalgalanan eteklerinin hışırtısından başka bir şey duyulmaz olmuştu. Alçalırken başını azıcık eğiyor, kolları gergin, boynu ileride bir an süzülüyor, sonra yeni bir atılışla başını geriye devirip kendini rüzgara bırakarak gözleri yarı kapalı uçuyor, uçuyordu. Böyle yükselip alçalırken duyduğu hafif baş dönmesi tatlı bir sarhoşlukla sarıyordu bütün benliğini. Yükseldiği zaman güneşe, o sarışın Şubat güneşinin çevresine girince bir altın yağmuruna tutulmuş gibi oluyordu. O kehribar parıltılı kumral saçları alev alev yanıyordu. Beyazlaşmış gibi görünen elbisesinin mor ipek fiyonkları ateşten çiçekler gibi görünüyordu. Baharı müjdeleyen yorumsu tomurcukların arasından uçuyor, uçuyordu. Şimdi Can dua eder gibi ellerini kavuşturmuştu. Annesi ona altın kanatlarla göklerde yüzen bir azize gibi görünüyordu. Durmadan anneciğim, ah anneciğim diye kesik kesik mırıldanıyordu. Juliet Döber'le Maninyon da ilgilenmişlerdi Elen'in salıncakta sallanmasıyla. Juliet, dünyada bilinen salıncağı gönlüm bulanır diyordu. Elen, aa benim yüreğim sağlamdır dedi. Sonra, daha hızlı daha hızlı Bay Rambo diye bağırdı. Gerçekten de sesi çok sakindi. Orada bulunan iki adama aldırış ettiği yok gibiydi. Saçının örgüsü çözülüp dağılmış, eteğini bağlayan ip gevşemişti. Etekliği rüzgarda dalgalanan bir bayrak gibi uçuşuyordu. Gittikçe daha hızlı kolan vurarak yükseliyor, yükseliyordu. Sonra birdenbire yetişir Bay Rambo yetişir diye haykırdı. Sokak kapısının sondurmasının önünde Doktor Döber'le görünmüştü. Yavaş yavaş oyuna doğru geldi. Karısına şefkatle sarıldı, Lucien'i havaya kaldırıp alnından öptü. Sonra gülümseyerek Elen'e baktı. Genç kadın durmadan yetişir, yetişir diyordu. Doktor Döber, neden rahatsız mı ettim diye sordu. Elen birden ciddileşmişti. Büyük bir hızla uçan salıncak durmak bilmiyordu. Hala uzun uzun sallantılarla Elen'i ta yükseklere uçuruyordu. Şimdi doktor, onun bu bahar güneşinin altında bir iç çağ heykelini andıran muhteşem ünvanıyla böyle göklere yükselişini hayranlıkla büyülenmiş gibi gülümseyerek seyrediyordu. Elen biraz öfkelenmiş gibiydi, birden salıncaktan yere atladı. Orada bulunanlar birazdan aman durun durun diye haykırıştılar. Elen boğuk bir sesle inleyerek yoldaki çakıl taşlarının üstüne yuvarlandı, yerinden kalkamadı. Doktorun yüzü sapsarı kesilmişti. Aman yarabbi ne büyük ihtiyatsızlık dedi. Hepsi Elen'in yanına koştular. Jean ağlamaya başlamıştı. O kadar boğula boğula ağlıyordu ki Bay Rambo kendi de bayılacak gibi olmuştu. Küçük kızı kucağına almak zorunda kaldı. Bu sırada doktor telaşla Elen'e sağ bacağınız yere çarptı değil mi? Ayağa kalkamıyor musunuz diye soruyordu. Onun sersemlediğini cevap veremediğini görerek gene sordu. Canınız çok acıyor mu? Genç kadın güçlükle sinsi bir sızı var şurada dizimde dedi. Bunun üzerine doktor karısından ilaç çantasını salgı bezlerini istedi. Hele bir bakayım dedi. Önemli bir şey değildir sanırım. Sonra çakıl taşlarının üzerine diz çöktü, Elen kendini ona bırakmıştı. Adam ellerini uzatınca davranıp eteğini ayaklarına doladı. Hayır hayır diye mırıldanıyordu. Doktor ama görmem lazım dedi. Genç kadın vücudunu hafifçe titreterek sonra daha hafif bir sesle istemiyorum bir şeyim yok dedi. Doktor önce onu şaşkın şaşkın süzdü. Boynunu hafif bir pembelik sarmıştı. Bir an göz göze geldiler. Birbirlerinin gönlünden geçenleri okumuş gibiydiler. Doktor da heyecanlanmıştı. Ağır ağır ayağa kalkarak onun yanı başında durdu, malum etmek için ısrar etmiyordu artık. Elen, Bay Rambo'ya işaret ederek yanına çağırdı, kulağına ''Gidip Doktor Boden'i çağırın, başıma geleni anlatın ona'' dedi. 10 dakika sonra Doktor Boden geldiği zaman görünmemiş bir metanet göstererek ayağa kalktı, ihtiyar hekimle Bay Rambo'ya dayanarak evine doğru yola koyuldu. Jean da hıçkıra hıçkıra ağlayarak ardından geliyordu. Doktor Döber meslektaşına bana uğrayın da anlatın durumu dedi. Bahçedekiler bağıra çağıra konuşmaya başlamışlardı. Maninyon kadınların çok acayip yaratıklar olduklarını söylüyordu. Nereden esmişti bu kadını aklına böyle salıncaktan atlamak? Polly'nin kendisinin sallanmasına engel olan bu olaya içerliyor. Bu kadar hızlı sallanılmaz ki diyordu. Doktor Döber kaygılıydı, hiç konuşmuyordu. Doktor buradan aşağı inerek ağır bir şey yok dedi. Basit bir burkulma. Yalnız 15 gün kadar kanepesinden kalkamayacak. Bunun üzerine Doktor Döber Manuel'in omzuna ahbapça vurdu. Karısına içeri girmesini söyledi. Hava iyice soğumuştu. Sonra Lucien'i kucağına aldı. Öpücüğe boğarak içeri götürdü. 5. Odanın iki penceresi de ardına kadar açılmıştı. Tepedeki dimdik evin ayağının dibindeki uçurumun içinde Paris engin bir ova halinde uzayıp gidiyordu. Saat 10'u çalıyordu. O güzel Şubat sabahında bir bahar tatlılığı, bahar kokusu vardı. Elin dizi hala salgılar içinde pencerenin altındaki kanebesine uzanmış kitap okuyordu. Artık hiç ağrısı yoktu. Yalnız bir haftadır olduğu yere mızlanıp kalmıştı, dikiş bile dikemiyordu. Yapacak bir iş bulamayınca masanın üstünde sürünen bir kitabı eline aldı. Her akşam kandilin önüne koyuyordu bu kitabı. 18 aydır ve Rambo'nun ağbaşlı kitaplarla doldurduğu kitaplıktan çıkardığı tek kitaptı bu. Genel olarak uydurma, çocuk da bularak roman okumaktan hoşlanmazdı. Elindeki kitap Walter Scott'un Ayrılması'ydı. Baş taraflarını çok sıkıcı bulmuştu. Sonra acayip bir meraka kapıldı. Okurken yerler beğeniyor, sonra bezginlik getirerek elinden bırakıyor, dakikalarca pencereden manzarayı seyredalıyordu. O sabah Paris uyanmakta keyifli bir tembellik gösteriyordu. Gittikçe yükselen güneşin aydınlattığı beyazımtırak bir buğu, sel vadisinden yükselerek ırmağın iki yakasını sarmıştı. Bu dalgalanan havai mavi ipek örtünün altından şehirden hiçbir şey seçilemiyordu. Çukurlukların üstünden geçen bulutlar koyu mavi bir renk alıyor, buna karşılık engin düz alanlarda ses öylesine inceliyordu ki güneşin serptiği altın toz yağmuru içinde sokaklar seçilebiliyordu. Daha yukarıda kulübeler çan kuleleri karaltılarını belli ederek sesi vermekteydi. Zaman zaman dev gibi bir kuşun kanat çırpınışıyla sarı bir duman lekesi beliriyor, sonra havada eriyormuş gibi gözden kayboluyordu. Uyuklayan Paris'in üstüne çöken bu sisin üstünde gökyüzünün beyaza yakın soluk mavi derin kubbesi tertemiz yükselmekteydi. Güneş bir ışın dalgası içinde ağır ağır ilerliyordu gökte. Sarışın bir çocuğun saçları gibi sarı bir ışık yağmur gibi doluyor, ılık titreşimleriyle dolduruyordu enginleri. Bir bayram sabahının derin huzuru, engin, sonsuz neşesi içinde Paris her yanına altın toplarla, altın oklarla büründüğü dantellerin arasında rehavet içinde uyanıyordu. Elen bir haftadır penceresinden gözlerinin önüne serili bu engin Paris manzarasını seyrederek vakit geçirmekteydi. Bundan da hiç bıkmıyordu. Bir okyanus gibi değişik, derinlikleri sezilmeyen bu manzara sabahları durgundu ama akşamları alev alev yanıyordu. Yansıttığı göklerin sevincine, kaderine bürünüyordu. Güneş yüzünü gösterince altın renkli dalgalara boğuluyor, bir bulut geçti mi kararıp kasırgalar içinde sarsılıyordu. Bu hep böyleydi her gün. Turuncuya çalan hafif renkler, saatten saate ortalığı kül rengi göklerle kaplayan bulutlar, çatıların siviliklerini ışıldatan ışık dalgaları, sonra bir çalkantı içinde ufukları kaplayan sağanaklar. Elin bu manzarayı seyrederken enginliğin bütün hüzünlerini, bütün umutlarını duyuyordu içinde. Yüzünde bu enginlerin sert soluğunu, acı kokusunu duyar gibi oluyordu. Şehrin ta uzaklardan gelen uğultuları, kabaran dalgalarıyla kayaları döven bir denizin sesi gibi geliyordu ona. Kitap ellerinin arasından kaydı, gözleri ta uzaklarda hülyalara dalmıştı. Romandaki maceranın tadına daha çok varmak, merakını bilememek için kitabı böyle elinden bırakıyordu. Okudukları içini öyle bir heyecanla dolduruyordu ki tıkanacak gibi oluyordu. O sabah Paris'te onun gönlü gibi sevinçli, çırpıntılıydı. Bu bilmediği şehri yavaş yavaş keşfetmek, kendini onun havasına bırakmak böyleymiş gibiydi onu. Yeniden gençlik yıllarına dönmüş gibi belirsiz bir duygu vardı içinde. Ne uyduğuna şeydi bu romanlarda? Çok akıllıca davranmış oluyordu roman okumamakla. Hayatın gerçek anlamını içinde duymayan boş kafalılara avutacak masallardı bunlar. Ama gene de o iki kadının, Yahudi güzeli Rebecca ile asil Lady Rowena'nın çılgınca sevdikleri Şövalye Ivanhoe'yu düşünmekten kendini bir türlü alamıyordu. Kendisinin de onun Lady Rowena gibi onurlu, olgun bir aşkla sevebileceğini düşünüyordu. Sevmek, sevmek. ağzına almadığı ama yüreğinde ürpertiler yaparak içinden duyduğu bu kelime onu şaşırtıyordu, gülümsüyordu bunu düşünürken. Paris'in göklerinde bir kuyu sürüsünü andıran küçük küçük bulut küneleri Meltem'in önüne katılmış akıp gidiyordu. Yer yer geniş sis örtüleri kaplıyordu şehrin üstünü. Bir aralık Mansur yakası rüyada görülmüş bir masal şehri gibi titrek bir sis perdesi içinde görünmüştü. Birden bir buhar yığını çöküverince bu şehir bir sel baskını uğramış gibi gözden kayboluverdi. Bütün mahalle üstüne yayılan buhar yığını, çevresi değirmi, suları durgun, bembeyaz bir göl gibi görünüyordu şimdi. Yalnız daha koyu bir buhar şeridi kül rengi bir eğri çizgiyle senin akışını belli ediyordu. O durgun sular üstünde pembe yelkenli gemiler ağır ağır ilerliyor gibiydi. Genç kadın dalgın dalgın seyrediyordu bunları. Sevmek, sevmek. Ruhu hülyalarla ürpererek gülümsüyordu bunu düşünürken. Kitabı gene eline aldı. Şatonun sarılışı sahnesine gelmişti. Rebecca pencereden savaşı seyrederken Arvon'un yarasını sarmaktaydı. Bunu okurken Elen bu güzel yalanın tadına dayanıyor, ağaçlarından altın yemişler sarkan bir cennet bahçesinde sanıyordu kendini. Bu tatlı hülyayı içine sindiriyordu. Sonra sahnenin sonunda türüne bürünen Rebecca'nın uyuyan şövalyeye duyduğu derin sevgiyi coşarak anlatışını okurken yüreği öyle bir heyecanla dolup taştı ki dayanamayarak kitabı gene elinden bıraktı. Aman yarabbi, doğru muydu bütün bunlar? Kanepesinde sırt üstü uzanarak hareketsizliğin verdiği yumuşaklık içinde güneşin altın ışınlarına boğulan esrarlı Paris'i seyre daldı gene. Marsilya'da babası şapkacı Morin'in evinde geçen gençlik yıllarını hatırladı. Öldüğü bir yerde o Petit Marie sokağı. Evin içinde şapka yapım için kullanılan kaynar su kazanından çıkan dumanlar yüzünden güzel havalarda bile rutubet kokusu vardı. Sonra annesi, hastalıklı annesi, hiçbir şey söylemeden o soluk dudaklarıyla kendisine öpüşü gözünün önüne geldi. Bütün çocukluğunu geçirdiği oda bir gün bile güneş yüzü görmemişti. Etrafındakiler harıl harıl çalışıyorlardı. Ancak böyle çetin bir çalışmayla hayatlarını kazanabiliyorlardı. İşte hepsi bu kadar. Evleninceye kadar günler hiçbir değişiklik olmadan hep böyle geçip gitmişti. Bir sabah annesiyle pazardan gelirken kolundaki sepet Grand Jean'ın oğluna çarptı. Charles geri dönüp peşlerinden gelmişti. İşte sevgisinin bütün romanı bundan ibaretti. 3 ay bu gençle buluşmuştu. Ürkekti, çekingendi, bir türlü yanına yaklaşmaya cesaret edemiyordu. 16 yaşındaydı o zaman. Zengin bir ailenin çocuğu olan bu delikanlının kendisini sevmiş olması koltuklarını kabartmıştı biraz. Ama çirkin buluyordu onu. Çok geride gülüyor, büyük loş evlerinin rutubetli havasında rahat rahat uyuyordu. Sonra onları evlendirdiler. Bu evlilik de şaşırtmıştı onu. Charles tapıyordu kendisini. Akşamları yattığı zaman yere diz çöküp ayaklarını öpüyordu. Elin çocukça şeyler yaptığını söyleyerek dostça gülerdi. Sonra tatsız bir hayat başladı. 12 yıl boyunca en ufak bir sarsıntı hissetmemişti. Çok sakin, çok mutluydu. Ama ne vücudunda ne ruhunda en hafif bir ateş duymuyordu. Yoksul bir ailenin günlük dertleri arasında yuvarlanıp gitti. Charles o mermer gibi beyaz ayaklarını öperdi hep. O da ona bir ana gibi davranırdı. İşte bu kadar. Sonra birden yar otelindeki oda canlandı gözünde. Kocasının ölümü, karayaz elbiseleri, bir kış akşamı annesinin ölümüne nasıl gözyaşı döktüyse Charles'ın ölümüne de öyle ağladı. Sonra günler geçti gitti gene. 2 aydır kızıyla birlikte çok mutlu, çok sakin hissediyordu kendini. Allah'ım, hepsi bu mu? Ya peki bu kitapta anlatılanlar? Bu bütün bir ömrü aydınlatan sevgi? Ufukta yükleyen gölün üstünden zaman zaman ürpertiler geçiyordu. Birden göl çöker gibi oldu. Yüzünde yarıklar açıldı, bir çöküntü bildiren çatırtılar. Güneş, gökyüzünün uzaklarından şanlı bir zafer parıltısı içinde ışınlarını salarak sesi parçalıyordu. Yavaş yavaş o büyük göl kurur gibi görünüyordu. Sanki bütün suları görünmeyen bir sarmıça boşalıyor gibiydi. Az önce o kadar koyu olan buharlar hafifliyor, canlı bir gökkuşağı rengine bürünerek saydamlaşıyordu. bütün sol kıyı perde perde koyulaşarak morun durak tatlı bir maviliğe bürünmüştü. Sağ kıyıda Tüyüz mahallesinde ip pembesi bir renk almıştı. Oysa Mamart bir kor ışığı vurmuş gibi altın parıltılı kızıl alevler içinde tutuşmuş gibi görünüyordu. Sonra daha uzaklarda işçi mahalleleri kirli bir tuğla rengi içinde kararıp gözden kayboluyordu. O büyük ürperkler içinde, dumanlar içinde gözden uzaklaşan şehir seçilmiyordu henüz. Tıpkı berrak suların altında korkunç ormanlarıyla, canavarlarıyla sezilen bir deniz gibi dünyası gibi. Ama gene de sular durmadan alçalıyordu. Şimdi bu suların yüzü gerilmiş, ince ipekli örtüleri andırıyordu. Yavaş yavaş Paris'in hayali beliriyor, bir rüyadan sıyrılır gibi çıkıyordu ortaya. Sevmek, sevmek. Neden bu kelime tatlı tatlı böyle çınlıyordu içinde, gözleri sislere dalarken? Kocasını sevmemiş miydi? Bir çocuk gibi bakmamış mıydı ona? Birden çok acı bir hatıra canlandı zihninde. Annesi öldükten birkaç gün sonra babası karısının elbiselerinin asılı olduğu bir odada asmıştı kendini. Adam yüzüne hala ölünün kokusunu taşıyan bir etekliğini örtmüş, can çekişirken bulmuşlardı onu. Sonra böyle hülyalar kurarken birden sıçradı, evinin işleri aklına gelmişti. Rosalie'den sabahleyin aylık masraf hesabını alışını düşündü. İşlerinin düzgün gitmesiyle övünüyordu. 30 yıllık ömrünü tam bir şerefle, cesaretle geçirmiş, yalnız adalete karşı derin bir sevgi duymuştu içinde. Geçmişini gözden geçirdiği zaman bir saat için olsun bir zayıflık gösterdiğini hatırlamıyordu. Hep aynı adımlarla dümdüz bir yolda dosdoğru yürümüştü. Günler yine akıp geçse de hep böyle sakin adımlarla hiçbir engele çarpmadan yürüyecekti. Bunları düşünürken o roman kahramanlarını saran maceraları öfkeyle karşılıyordu. Bir küçük gerçek hayat derin bir huzur içinde geçen kendi yaşayışıydı. Şimdi Paris'in üstünde ince bir duman perdesinden neredeyse uçup gidecek gibi görünen titrek bir türden başka bir şey kalmamıştı. Birden içini tatlı bir duygu kapladı. Sevmek, sevmek. Şimdi her şey bu tatlı kelimenin içinde toplanmıştı. O namusluluğun verdiği övünç bile. Hülyaları öylesine kuvvetlenmişti ki ilkbahar havasında yüzerek hiçbir şey düşünmez olmuştu artık. Kitabı yeniden eline almak üzereyken Paris ağır ağır görünmeye başladı. En ufak bir esinti olmamıştı. Bir hatıranın canlanışı gibi bir şeydi bu. Son tüller de dağılıp göklere yükselerek kaybolmuştu. Şimdi şehir üstünde tek bir gölgenin lekesi olmadan dünyayı ışığa boğan güneşin altında uzanıp gidiyordu. Ellen çenesi avucunun içinde bu şahane uyanışı seyre dalmıştı. Bütün vadi birbirinin üstüne yığılmış binalarıyla ortaya çıkıvermişti. Tepelerin belirsiz çizgileri üzerinde yığın yığın çatılar göze çarpıyordu. Ta uzaklarda gözden kaybolan kırlara kadar evlerin damları dalgalanarak uzayıp gidiyor, toprak çıkıntılarının ardında kayboluyordu. Bütün o sonsuzluğa giden belirsiz dalgalarıyla engin bir deniz gibiydi bu manzara. Paris gökler gibi sonsuzluğa yayılıyordu. Güneşin sarı ışığında şehir olgun başaklı bir buğday tarlasını andırıyordu. Bu bahar ışınlarının titreşimi her şeye bir çocuk saflığı vermişti. Işık o kadar berraktı ki her şey en küçük ayrıntılarına kadar seçilebiliyordu. Paris taş yığınlarının o çözülmez karmaşıklığı içinde hülle içindeymiş gibi pırıl pırıldı. Bununla birlikte bu göz kamaştırıcı durgunluğun içinden bir soluk geçiyordu. O zaman çizgileri gittikçe yumuşayan mahalleler sanki görünmeyen bir alev kızıltısının arkasındaymış gibi bir manzara alıyordu. Ellen önce penceresinin altında uzayıp giden geniş alanlarla ilgilenmişti. Bu alanlar Trocadero sırtlarını da içine alarak rıhtımlara kadar uzanmaktaydı. Solda Ecole Militaire'nin kara kitlesiyle kapalı Champs-de-Mars kesimini görebilmek için pencereden sarkması gerekiyordu. Aşağıda senin iki yanında geniş meydanda kaldırımlarda yürüyen gelip geçenlerin kalabalığı kaçışan kara noktalar halinde bir karınca sürüsünü andırıyordu. Sarı bir omnibüs kıvılcımlar saçıyordu. Köprüden kamyonlar, faytonlar geçiyordu. Yanlarındaki çimenli yollarda gezinenler arasında bir hizmetçi kızın beyaz önlüğü, çimenli yeşili üzerinde aydınlık bir leke meydana getiriyordu. Ellen iyi görebilmek için dikkatle baktı. Kalabalık dağılıp kayboluyor, arabalarda kum taneleri gibi görünüyordu. Artık bomboş görünen şehrin dev iskeletinden başka bir şey yoktu ortalıkta. Solda birinci planda parlayan çatılar, ekmek fabrikasının yüksek bacalarından ağır ağır duman tütmekte, ırmağın öte yanında Esplanade ile Champs de Mars arasında bir küme karaağaç bir park köşesi meydana getirmekteydi. Bu ağaçların çıplak dallarının yuvarlaklaşmış, şimdiden yeşil yeşil uç veren tepeleri görülüyordu. Ortada genişleyerek akan sen, kül rengi rıhtımlarının arasından kayıp gitmekteydi. Kıyılarda fıçılar, buharla işleyen dinçler manzaraya bir liman görüntüsü veriyordu. Elan gözünü üzerinde kara kara kayıkların süzülüp geçtiği durgun sudan ayırmıyordu. Irmak, göz alıcı gümüş bir sırma şerit gibi Paris'i ikiye bölmüştü. O gün sen, güneşi sürüklüyordu sularında. Ufuklar bu kadar aydınlık değildi. Sonra genç kadının gözü birbiri ardınca İngiliz Köprüsü'ne, sonra Concord Köprüsü'ne, daha sonra Royal Köprüsü'ne takıldı. Köprüler birbirinin üstüne binmiş gibi bildiği şekildeki kenarlarıyla uzun bir su bendini andırıyordu. Irmak bu hafif yapılar arasından mavi elbisesini göstererek gittikçe dolaşıp gözden kayboluyordu. Ellen hala gözünü oralardan ayırmıyordu. Suyun akışı, karmakarışık ev yanlarını birbirinden ayırıyordu. Köprüler, sitenin iki yanı, bütün bunlar ırmağın bir yakasından öteki yakası arasına gerilmiş bir tel gibi görünmekteydi. Sonra Notre Dame'in yaldızlı kuleleri, ufku belirten sınır taşları gibi yükselmekteydi. Bunun ötesinde sular, yapılar, ağaç kümeleri de güneşten serpilen altın tozlarına gömülüp erimişti. En sonunda Ellen kanaşan gözlerini şehrin merkezinde şanlı zafer şenliğinin alev çağlayanından ayırdı. Sağ kıyıda Şanzelize'nin yüksek ağaçları, sanayi sarayının büyük cam mekanları kar beyazlığıyla parlamaktaydı. Daha ötede mermer bir lahti andıran Madeleine'in basık çatısının üstünden operanın kaba kitlesi yükseliyordu. Sonra başka yapılar göze çarpıyordu. Kubbeler, kuleler, Vendôme sütunu, Saint-Vincent de Paul, Saint-Jacques Kulesi, Yeni Louvre ile Toulouse'un ağır kitleler halinde görünen pavyonları. Sol kıyıda İngiliz Sarayı'nın kubbesi yaldızlar içinde parıl parıl parlıyordu. Daha ötede Saint-Sulpice'in bir yükseklikte olmayan iki kulesi ışığın içinde silinmekteydi. Daha sağda Saint-Clotilde'in yeni sivri çan kuleleri, Mavimtrak Pantheon bir tepenin üstünde bütün kitlesiyle oturmuş bütün şehre hükmediyordu. Şimdi Ellen gevşek gevşek bakarak bütün Paris'i görebiliyordu. Çatıların yüksekliklerinden, alçaklıklarından, vadilerin şehri yer yer kestiği anlaşılıyordu. Kaygan taştan eski çatılar arasında Mons tepesi yükselmekteydi. Sabahın bu saatinde güneş yüzleri Trocadero'ya dönüp evleri aydınlatmaktaydı. Hiçbir pencerede ışık yansıması görünmüyordu. Ellen bütün bu manzarayı büyük bir ciddilikle seyredalmışken Jean sevinçle içeriye girdi. ''Anne, bak anne!'' diye bağırdı. Elinde büyük bir sarı şebboy demeti vardı. Kıkır kıkır gülerek Rosalie'nin sepetini karıştırmak için onun çarşıdan gelişini gözetlediğini söyledi. Bu sepeti karıştırmaya bayılıyordu. ''Bak anne, sepetin dibinde bu vardı. Kokla biraz, ne güzel kokuyor.'' Üzeri kırmızı benekli ve göz alıcı çiçeklerden yayılan keskin koku bütün odayı kaplamıştı. Ellen coşkun bir sevgiyle Jean'ı çekip göğsüne bastırdı. Bu sırada şebboy demeti dizlerinin dibine düştü. Sevmek, sevmek. Elbette ki çocuğunu seviyordu. O zamana kadar bütün hayatını doldurmuş olan bu büyük sevgi yetmez miydi? Bu tatlı, bu sakin, sürekliliğini hiçbir şeyin bozamayacağı bu sevgi yetmeliydi ona. Bunu düşünerek kızını büsbütün bağrına basıyordu, sanki onu bir şeyler kendisinden ayıracakmış gibi bir korku doğmuştu içinde. Jean da annesinin öpücüklerine bırakmıştı kendini. Gözlerini içinde incecik boynuyla annesinin omzunu okşuyordu. Sonra kolunu beline doladı, yanağını göğsüne dayayarak kımıldamadan oturdu. Aralarından şebbel kokusu yükseliyordu. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.